Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Girişimcilerin Büyük Hataları 5. bölümüyle başlıyor. Bu podcast serisi boyunca toplamda 12 hatadan bahsedeceğiz demiştik. Bugünkü bölümde ise 5. hata olan ben bana yeterim hakkında konuşacağız. Girişimcilik sürecinin bu 5. evresinde her işe kendi koşan girişimci aşamasını değerlendireceğiz. İş stratejistleri ve mentorlar uzun süredir iki anlayış, daha doğrusu iki model arasında gidip geliyorlar. Diğer bir ifadeyle girişimcilerin hangi modeli çalışma disiplini haline getirmek gerektiğine dair henüz ortak bir karara varılmış değil. Peki nedir bu iki model ve neden hala birinde karar kılınmadı? Detayları konuşacağız, bunları konuşacağız ama önce şu hatırlatmamızı yapalım. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, hani kurumsallığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımızdan çok daha fazla girişimcinin ya da girişimci adayının faydalanmasını isterseniz de podcastlerimizi sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi mecralarda takip edebilir. Soru, öneri, görüş ve taleplerinizi bizlere sosyal medyadan iletebilirsiniz. Evet, mentorluk yaptığım girişimcilere ya da girişimlere en önemli ve sıkça tekrarladığım bir tavsiye var. Yeterlilik. Özellikle daha yolun başındayken yani 0'ı 1 yaptıktan sonra girişimciler genellikle gereksiz bir özgüvene kapılıp yeterlilik moduna giriyorlar. Oysa 0'ı 1, 1'i 2, 2'yi 3, 3'ü 4 yapmak çok da zor değildir. Önemli olan istikrarı sürdürmek ve bir yerden sonra aşamaları 2 ya da 3 basamak halinde çıkmaktır. Yani bir noktadan sonra kimse 3'ü 4, 4'ü 5, 5'i 6 yaptınız diye sizi alkışlamaz, sizi tercih etmez ya da size para yatırmaz. Önemli olan bir süre sonra 5'i 10, 10'u 20, 20'yi 40, 40'ı 80 yapabilmektir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ve bu bağlamda bir istikrarınız olursa, İşte o zaman ilgi çekersiniz ve dolayısıyla da para kazanırsınız veya dönüşüm elde edersiniz diyelim, çünkü belki de çok idealistsinizdir ve paradan daha önemli bir hedefiniz vardır. O yüzden para odaklı olmayıp, para odaklı bir değerlendirme yapmayıp, genel bir tabir olan dönüşümden bahsederek noktalayalım. Evet, bu şekilde bir istikrara sahip olursanız hedeflediğiniz dönüşümü elde edersiniz. Bu arada ilgisini çekmeniz gereken kesim sadece yatırımcılar ya da sadece müşteriler değildir. Hem müşteriler hem de yatırımcıların ilgisini çekmek zorundasınız. Elbette iç ve dış paydaşlar da buraya dahil edilebilir. Lakin bir girişimcinin kazanarak büyümesini sağlayan temelde iki grup ya da iki unsur vardır. Bunlar da dediğim gibi yatırımcılar ve müşterilerdir. İç ve dış paydaşlar her ne kadar girişimcinin büyümesini sağlasa da kazanarak büyüme sadece yatırımcılar ve müşteriler sayesinde olur. Bu arada yeterlilik konusundaki uyarı ve tavsiyelerimi mükemmeliyetçilik olarak yorumlayanlar da oluyor. Fakat niyetim girişimcilere anksiyete yaşatmak değil. Yani ben bu meseleye duygusal değil, kurumsal bakıyorum. Onu da söylemiş olayım. Hazır söz mükemmeliyetçilikten açılmışken buradan biraz devam edelim isterseniz. Mükemmeliyetçilik psikolojide kişilik tarzı olarak yorumlanıyor. Bence bunun bir de kurumsal tezahürü vardır. Hatta mükemmeliyetçiliği kurumsala uyarladığımızda marka tarzı şeklinde yeni bir kavramdan ya da anlayıştan bahsetmemiz de mümkün olabilir. Bu arada olumsuz bir çağrışım olarak toplumsal hafızada yer edinmiş olan ve konuşma dilinde gerçek dışılığı, abartıyı ve mümkün olmayanı ifade eden mükemmeliyetçilik aslında en yalın anlamıyla ulaşılması mümkün olmayan ideallerin hedeflenmesi şeklinde yorumlanıyor. İnsan bazında bu tanım geçerli ya da anlaşılabilir gözükse de kurumsal düzeyde aslında mümkün olmayan bir idealden bahsedemeyiz. Özetle bu realite ya da tanım şirketler için geçerli değildir. Çünkü iş dünyasında her şey mümkündür. Belki daha çok zaman gerektirir, belki daha fazla emek gerektirir, belki daha büyük bütçe gerektirir, belki daha denenmemiş stratejiler gerektirir, belki daha yetkin insanlar gerektirir ama kurumsal ya da kamusal bir örgüt için imkansız bir ideal yoktur. Philip Kotler İstanbul'da gerçekleştirilen World Marketing Summit'te dijital yıkım diye bir kavramdan bahsetmişti. Galiba 2018 senesiydi. Bu kavramı ilk duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Şu anda da çok hoşuma gidiyor tabii ki. Çünkü Kotler kavrama dair açıklama yaparken bir girişimin dünya devi bir markayı yerinden edebileceğinden bahsetmişti. Bunda dijitalin payına vurgu yapan Kotler'in söylemini şimdi kurumsal mükemmeliyetçilik realitesiyle destekleyecek olursak aslında bir nevi dijital yıkım kavramının da sağlamasını yapmış oluruz. Sözü yeterlilikten aşmamın ve mükemmeliyetçilikten sürdürmemin elbette bir sebebi var. Başlarken hatırlarsanız iş stratejistlerinin ve girişimci mentorlarının iki model üzerinde gidip geldiklerini fakat nihai bir karara varamadıklarını belirtmiştim. Karara varılamayan iki model şöyle: singular girişimcilik ve plural girişimcilik. Eğer bu pek akılda kalıcı değilse karara varılamayan iki modeli şöyle de ifade edebiliriz: multidisipliner girişimcilik veya ekip girişimciliği. Hala yeterince açık değilse bu kez herkesin anlayacağı şekilde vurgulayalım şu bir türlü karara varılamayan iki modeli: her işi kendi yapan girişimci veya iş bölümü girişimciliği. Üç ayrı şekilde vermiş olsam da hepsi aynı kapıya çıkıyor. İş stratejistleri ve girişim mentorları, girişimci mentorları diyorlar ki bir girişimci her işi kendi yapmalıdır. Ancak bazen de bu modelin tam tersi olan ekipleşmeyi öneriyorlar. Acaba hangisi doğru? Gerçekten de ikisinden birini seçmek zorunda mıyız? Her ikisini de aynı anda kullanamaz mıyız? Yerine göre tercih yapma şansımız var mı? Girişimcilerin Büyük Hataları kitabında ilgili bölümü, yani ben bana yeterim kısmını okurken bir girişimcinin yaşadığı üzücü bir süreçten bahsettiğimi göreceksiniz. Burada o hikayeye girmeyeceğim, ancak o hatırayı merkeze alarak diyebilirim ki Türkiye'de yatırım ikliminin ne denli bir sömürü barındırdığını çok iyi biliyorum. Ancak her yatırım sürecinde sömürüye indirgemek doğru değil. Bu arada Türkiye'deki yatırımcıları sanırım benden çok eleştiren de yoktur. Fakat bu demek değildir ki hiçbir girişim yatırım almasın. Elbette yatırım alsın herkes ve fırsatları değerlendirsinler. Bu arada yatırım alma konusunda isteksiz de olabilirsiniz. Ama buna hemen karar vermeyin. Her ne kadar bu bir tercih olsa da hemen karar vermeyin. Mesela konuyla ilgili uzmanlara danışın. Ama yapabileceğiniz çok daha iyi şeyler de var. Mesela daha önce yatırım almış girişimcilerle görüşebilirsiniz. Günümüzde istediğiniz bir kişiyle iletişim kurmak dünyanın en kolay işi. Artık böyle bir çağdayız. Mesela en basitinden iş ve kariyer odaklı bir sosyal ağ olan LinkedIn aracılığıyla yatırım alma tecrübesine sahip girişimcilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kesinlikle size dönüş yapacaklardır. Tabii sizi ciddiye almaları için, çok daha ciddiye almaları için bence öncelikle etkileyici bir LinkedIn profiline sahip olmanız gerekiyor. Bununla ilgili de biraz çalışmanızı öneririm. Bununla uğraşamam veya bu bana göre değil diyorsanız o zaman mesela bu konuda daha profesyonel bir danışmanlık alabilirsiniz. Kısacası kendinize bir mentor edinmeniz gerekebilir. Sonuç itibariyle ben bana yeterim demeden önce mutlaka konuyu birden fazla uzmanla, en az bir mentorla ya da benzer deneyimi yaşamış, yani yatırım alma tecrübesi bulunan birkaç girişimciyle de değerlendirin. Bu arada ben bana yeterim mantığına sahip olan girişimciler aynı zamanda her işe koşmak yahut her işi yapmak eğiliminde olan girişimcilerdir. Mesela ben de her işi kendim yapmak zorunda kaldığım bir süreç yaşamıştım. Sırf bu yüzden grafik tasarım, web tasarım, temel seviye yazılım ve SEO öğrenmek zorunda kaldığımı da söyleyebilirim. Oysa benim asıl işim dijital markalaşma, yani dijital pazarlama ve marka yönetimi iletişimiyle ilgili uzmanlıkları uygulamaktı. Dijital marka konumlandırma, sosyal medya iletişimi, sosyal medya pazarlaması ve içerik pazarlaması gibi alanlarla ilgilenmem lazımdı aslında. Ancak şartlar farklı uzmanlıkları edinmemi sağladı. Akademide de sadece marka stratejisi, kurumsal iletişim ve marka iletişim üzerine çalışmayı hedefliyordum. Ancak orada da şartlar beni hepsini öğrenmeye ve uygulamaya doğru itti. Bunun akabinde ise dijital markalaşma şeklinde bir kavramsallaştırma yapma fırsatı yakaladım. Özet olarak daha sonraki süreçte o bilgi ve deneyimler dijital markalaşmayı kavramsallaştırarak literatüre kazandırmamı sağladı. Yani pişman mısınız diye soracak olursanız şöyle dönüp arkama baktığımda düşünüyorum da hayır, hiç pişman değilim, ama böyle mi olmalıydı diye yeni bir soru soracak olursanız buna da cevabım hayır olur. Mesela ben web tasarım, grafik tasarım, SEO gibi detayları öğrenmekle uğraşmak istemezdim. Çünkü bunlara gerek yoktu. Odaklanmam gereken iş birlikleriydi, paydaş yönetimiydi, kurumsal networklerdi, sosyal sorumluluk projeleriydi ve ekip yönetimiydi. Yani böyle olmalıydı. Ben bunlara tabii ki yine odaklandım, ancak çok enerji harcamam gerekti. Kısacası çok yorucu bir süreçti. Ama dediğim gibi pişman değilim. 20'li yaşlarımda bu kadar multidisipliner bir çalışma süreci içerisinde olduğum için tam tersine kendimi şanslı görüyorum. Tüm bunların akabinde peki girişimcilik sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından bir hata olarak yorumladığımız her işi kendi yapmak zorunda kalan girişimcileri buna iten sebepler neler? Gelin bunlara da bir yanıt verelim. Sonra da yavaş yavaş tamamlayalım. Her işi kendi yapmak zorunda kalan girişimcileri buna iten sebepler ekipsizlik, parasızlık, vakitsizlik, güvensizlik ve çaresizlik şeklinde sıralanabilir. Kısacası kimse aslında durup dururken her işi kendi yapmaya çalışmıyor ve girişimcileri buna iten sebepleri ortadan kaldırmadan da girişimcilere bu konuda kızmaya hakkımız yok. Çözüm için birçok seçenek sıralanabilir, ancak temelde sektörel anlamda bir standarda ihtiyacımız var. Ayrıca ajans tarafında ya da ajans dünyasında da ya da ajans işlerinde de bir denetim mekanizması şart. Bunu ise ancak sivil toplum örgütleriyle sağlayabiliriz. Nasıl ki bir gazeteci etik dışı bir davranışta bulunduğunda meslek örgütleri tarafından dışlanıyor ve hatta disipline sevk edilebiliyorsa, Bence bir webmaster, bir grafiker, bir sosyal medya uzmanı, bir art direktör, bir ajans başkanı, bir içerik pazarlamacı, bir SEO uzmanı vesaire de aynı şekilde denetleneceğini ve hesap verebileceğini bilerek iş yapmalıdır. Bu sayede girişimciler yazılım, tasarım, iletişim, medya, reklam, pazarlama gibi ajans işleri kapsamına giren konularda hizmet almak istediğinde sorunlar yaşamaktan kurtulurlar. Bu da girişimciyi en azından ajans işleri bakımından her işi kendi yapan girişimci olmaktan kurtarır. Tabii ki bir girişimci sadece ajans işlerini kendi başına yapmak zorunda kaldığı için her işi kendi yapan girişimci olarak anılmıyor. Bunun satışı var, satın alması var, insan kaynakları var, finansı var, muhasebesi var, kurumsal iletişimi var. Kısacası var da var. Sanırım ne söylemek istediğimi anlaşılmıştır. Tabii konuyla ilgili birçok ayrıntıdan bahsetmek mümkün fakat birazını da kitaba bırakıyorum. Podcast biter bitmez hemen Girişimcilerin Büyük Hataları kitabını açın ve 5. bölümü okumaya başlayın. Evet, girişimcilerin büyük hatalarının beşincisi olan ben bana yeterimden kurtulduğumuzu düşünüyorum. Ben bana yeterim olgusunu her işe kendi koşan girişimci olgusuyla eş tuttuk. Bunun nedeni girişimcilerin içinde bulundukları süreçte özellikle ajans hizmetleri odağında birçok problemle karşılaşmasıdır. Bunlar girişimciyi asıl işinden uzaklaştırmakla kalmıyor, işleri de yavaşlatıyor. Çünkü girişimci bir noktadan sonra ajansa veya ekibine iş bırakmak yerine oturuyor, o işi kendi yapıyor. Ben bana yeterim sorununu çözdüğümüze veya en azından anladığımıza göre şimdi bir yerlere büyük harflerle ben her işi kendim yaparım yazıp üzerine kocaman bir çizgi çekebiliriz. Çünkü bunu da hallettik. Geriye 7 hata kaldı. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, hani kurumsallığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve görüşlerinizi sosyal medyadan bana veya ekibime iletebilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'de takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.